Ayrım 16. Eve dönüş. Nice zaman bilemiyorum, bir zaman uyuşmuş gibi kımıldayamadım. Hiçbir şey düşünemiyordum. Mektubundaki maalesef sözcüğü benim Arapça sözcüklerle dolu o enayice yazılmış mektubuma denk bir yanıt vermek için seçilmişti belki de. Ayağa kalktım. Mektubu ya da olumsuz aşk pusulasını yine kaputumun cebine sokup bekleme salonundan sokağa çıktım. Hava kararmış, sokak lambaları yanmıştı. Bu büyük düş kırıklığının gene de bir yararı olmuştu. Yanıtının altında imzası vardı ve adı yazılıydı. Böylece tutulduğum rüya kızın adını öğrenmiştim. Adını MF simgesiyle yazacağım. Sokağa çıkınca ilk işim nereye gideceğimi düşünmek oldu. Büyükdere'den kalkan son vapuru kaçırmış olduğum için okula dönemezdim. İster istemez Şehreminli'ye, oradan da Mevlana Kapı'daki evimize gidecektim. Bunun için yeter param olmadığı için taksiyle gidemeyeceğime göre otobüsle gitmek zorundaydım. Büyükdere'den belediye otobüsleri aklımda kaldığına göre ya Taksim ya Karaköy'e dek gidiyordu. Oradan sonra Şehreminli'ye, sonra Mevlana Kapı'ya yayan gitmek zorundaydım. İskelenin hemen karşısında otobüs durağı vardı. Durak direğindeki levhada ilk ve son otobüsün kalkış saati yazılıydı. Saatim yoktu. O dönemde saatsiz öğrenci tek ben değildim. 60 kişilik kısımda en çok olsun olsun da bir bilemedin 3 kişinin saati vardı. O zamanlar saatler pahalıydı. Şimdi Nesin Vakfı'nda ilkokul 4. 5. sınıfından başlayarak her çocuğun saati vardır. Benim ise ilk saatim liseyi bitirişimizde okulun ödül olarak verdiği Longines marka Skol saatidir. Bu armağan saati de subay çıkışımızdan bir yıl sonra kim olduğunu bildiğim bir sınıf arkadaşım çaldı. MF'nin 3 katlı belki de 4'tü köşedeki ahşap evlerinin önünde otobüs durağı vardı. Gelişi güzel birine saati sorup öğrendim. Son otobüse daha 1 saat zaman vardı. O zamanı sokakta geçirmek zor ama başka umarım da yok. Oralarda oturulacak bir kahve, bir çay evi var mıydı? Belki vardı ama ben oturamazdım cigara dumanlı kahvelerde. Sanırım iskele geçidinde bir pastane vardı ama kış olduğundan kapalı olacaktı. Açık da olsa bakalım cebimdeki para yeter miydi pasta yemeye ya da çay içmeye? İster istemez kar serpintileri ve sert rüzgar altında son otobüsü bekledim. Son otobüsün saati geldi de geçti ama otobüs gelmedi. Epey bir süre daha bekledim. Sık sık oradan geçenlere saati soruyordum. Kol saati olanlar daha kolayca saati söylüyorlar ama cep saati olanlar gecenin bir o zamanı o soğukta ceplerinden saatlerini çıkarıp bakmaya üşendikleri için aşağı yukarı bir kestirimle saati söyleyip geçiyorlardı. Bu son otobüs yolda bozulmuş muydu neydi? Bir saatten çok gecikti. Sonunda birine sormuş olacağım ki acı gerçeği öğrendim. Son otobüs çoktan gitmişti. Peki durak direğindeki levhada ne yazıyor? Oho, oy otobüslerin yaz tarifesi. Yayan yapıldak düştüm yollara, aşk yollarında Veysel Karani. Boğaz kıyısını Büyükdere'den İstanbul'u baştan sona yürüyorum. Bu Boğaz kıyısı 62 yıl öncesinin Boğaz kıyısı. Çok yerde lambalar, ışıklar da yok. Neyse ki kar indi de ve o sert boğaz rüzgarı durdu. Çok zaman deniz kıyısından, kıyı yolundan ve rıhtım yolundan gidiyorum. Ama geliş gidişi az olan yollarda kar çok birikmişti. Kimileyin yürürken bu kar birikintilerine dalıp çıkıyordum. Kışın yürüyüşlerde arkadaşlar kaputların eteklerini arkadan ve iki yandan içe kıvırırlardı. Bu benim hiç hoşuma gitmezdi. Ama o gece ben de öyle yapmıştım. Çünkü kaputun eteklerini arkadan ve iki yandan üçgen biçiminde içe kıvırınca etekler ayağa dolanmadığından karlara bata çıka da olsa daha kolay yürünüyordu. Boğaziçi'nin gökyüzünün görünümü olağanüstü güzeldi. Dolunay Boğaziçi'nde altından sarmal yollar çizmişti. Kimileyin içi kar dolu bir çukura düşünce düştüğüm yerden kalkmak istemiyor, sessiz sessiz gülerek dolunayı, ayın sudaki yansımasını seyrediyordum. Sesim duyulmasın diye kendime, durumuma kahkahalarla gülemiyordum. Zaman zaman kıyı yolu bitiyor ya da bir duvarla kesiliyor, o zaman nerede olduğumu bilmeden sağ yanımdaki yokuşa, bayıra vuruyorum. Zaman zaman sesimi yükseltmeden türküler söylüyordum. Hem de ne benim ne başkasının bilmediği türküler. Çünkü öyle bir türkü sözü de, bestesi de yoktu. Uydurduğum türküyü, çirkinliği bütün arkadaşlarımca bilinen sesimle ilk kez ben uydurup ben söylüyordum. Söylediğim türkülerin, bunlar da türkü ise, ne uydurduğum sözlerini ne uydurduğum ezgisini anımsayamadığımdan ikinci kez yineleyemezdim. Bu son kerte romantik, aynı ölçüde de zahmetli aşk bozgunu yolculuğun en büyük tehlikesi köpeklerdi. Yalıların, köşklerin bekçi köpekleri üzerime saldırıyorlardı. Köpeklerin havlamaları boğazın iki yakasında yankılanıyordu. Bir köpek saldırırsa ne yapacağım? Birilerinden duymuştum. Öyle durumlarda hiç kıpırdamadan hangi durumdaysam öylecene durmalıymışım. O zaman köpek de hırlamaz, havlamaz, öyle dururmuş. Ne zamana dek köpekle bakışacağız? Bir umut vardı yine de. Bebeğe dek yürüdükten sonra bebekten kalkıp sirkeciye gidecek olan son tramvaya yetişmek. Onu da kaçırmışsam bebekten kalkacak ilk tramvaya binmek. Bestesini güftesini uydurduğum, bir kez daha yineleyemeyeceğim şarkıları çirkin sesimle söyleyerek, ışıksız yerlerde sesimi yükselterek, hatta bağırarak, ışıklı ve aydınlık yerlerde mırıldanarak, köpek havlamalarını duyunca korkudan susarak, zaman zaman düşüp karlara gömüldüğüm yerden keyifle ayı seyrederek sonunda bebeğe geldim. Son tramvay kalkalı çok olmuş. İlk tramvayın kalkmasına da daha çok var. Orada soğukta bekleyemem. Hadi dayan Nusret Efendi, yine başla uydurduğun şarkılara. Bu şarkılar hep MF üstüneydi. Aşkımın büyüklüğü, sonsuzluğu, uğradığım düş kırıklığı. Galata Köprüsü'nü geçip o zamanlar Sirkeci'deki duraktan kalkan Topkapı tramvayına binerek mi, yoksa yine o saatte tramvaylar işlemediği için yürüyerek mi gelmiştim Şehremini'ne? Şimdi bunu anımsamıyorum. Ama Şehremini'den Mevlana Kapı'daki o derme çatma evimize çamurlu yollardan taştan taşa atlaya. Rüya Kız'la ilgili bölüm burada kesilmiştir. Ali Nesin. Ulan efendi. Kendi aramızda birbirimize seslenmek için en çok kullandığımız sözcük ulandı. Salt Kuleli öğrencileri için değil, o dönemin bütün öğrencileri için bu ünleme sözü geçerliydi. Bilindiği üzere ulan sözcüğü oğlan sözcüğünün değişmiş biçimidir. Türkiye Türkçesinde oğlan çocuk, oğul, oğlum gibi sözcükler kullanılırsa da sonradan oğlan sözcüğüne edingin cinsellik anlamı da yükseklenmiştir. Nitekim oğlancılık Farsça gulamperest, oğlana tapan sözcüğünden bozularak dilimize girmiş olan kulamparalık demektir. Birbirimize ulan diye seslenirken hiç de ulanın oğlandan bozma olduğunu ve edilgen cinsellik anlamına geldiğini düşünemezdik. Bizim birbirimize ulan diye seslenmemiz aramızdaki içtenliği, yakınlığı arttırırdı. Ama yine de ulan sözünün bir kötü söz olduğunu bilirdik. Bildiğimiz şuurdan beri teneffüs dediğimiz 15 dakikalık ders aralarında birbirlerine ulan diye seslenenler öğretmenin ya da subayın yanında birbirlerine efendi derdi. Ulan birdenbire efendi oluverirdi. Başka dillere çevrilmesi olanaksız bu Türkçe'ye özgü sözcüğü yaşlı başlı, kelli ferli insanların ve daha da çok erkeklerin kullandığı bugün de görülüyor. Nizamettin Nasif Tebenenoğlu bir yazar kendisine ulan diyerek aşağıladığı için mahkemeye vermişti. Nizamettin Nazif, Kazakçadan, Kırgızcadan örnekler gösterip bu sözcüğün aşağılama anlamına gelmediğini savlayarak cezalanmaktan zor kurtulmuştu. Şimdiki ünlü yazarlarımızdan kimileri gerek birbirlerine gerek yakınları olduklarını anlatmak için istediklerine ulan demekten hiç çekinmezler. Hatta bu kişiler ulan dedikleri kişilere içtenlikli davrandıkları için iltifat etmiş bile sayılırlar. Ne içten yazar ve ne cana yakın. Niçin? Çünkü ulan diye konuşuyor. Çağdaşlarım yazarlardan en çok ulanlı konuşanlardan hemen aklıma gelenler Orhan Kemal ile Yaşar Kemal'dir. Uzun zaman birlikte olduğumuz Kemal Tahir ile Haldun Taner'in bir kez bile ulanlı konuştuklarına tanık olmadım. Şimdi aradan bunca yıl geçtikten sonra düşünüyorum da bizim Kuleli öğrenciliğimiz sırasında herkes birbirine ulan diye seslenirken aramızda kendilerine hiçbir zaman ulan denilemeyenler de vardı. Sayıları azdı ama vardı. Bunların ne özellikleri vardı da onlara ulan denilmezdi? Ulan deyince kızarlar mıydı, küserler miydi, kavga mı ederlerdi? Hayır. Böyle yapmış olsalardı onlara daha da çok ulan denirdi. Onlar kendilerine ulan dedirtmez değil, onlara ulan denilemezdi. Niçin? Bu bir kişilik sorunu. O kişiliği türlü nedenlerle insan daha küçük yaştayken elde ediyor. Peki ya ben? Ulan denilebilenlerden miydim? Kendilerine ulan denilebilen ve denilemeyenler kimlerdi? Kimlikleri nasıldı? En güçlüler, en boyu uzunlar, yaşı büyük olanlar, kentliler ya da taşralılar, iyi aile terbiyesi alanlar ya da almayanlar, çalışkanlar ya da tembeller. Bu özelliklerin hepsinin etkisi olabilir ama bunların hepsinden başka bir şey, O şeyin ne olduğunu hala açık seçik bilmiyorum. 1946'da belki 1947 yılı Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin yokuş aşağı olan yan sokaklarındaki meyhanelerden birindeyiz. İlhan Selçuk, Çetin Even, Çetin Altan ve daha adlarını anımsayamadıklarım. Yanlarımızda eşlerimiz de var. Çetin Altan yüksek sesle konuşuyor ve bana sık sık ulan diyor. Bu sözü hiç sevmiyorum. Bunu söylemek bir içtenlikse, bir yakın olma belirtisi ise Galatasaray Lisesi öğrenciliğinden tanıdığım Çetin Altan'la o günlerde yeni yeni tanışıyoruz. Ulan lafından çok sıkılıyorum ama o sırada sıkıldığımı belli etsem tatsızlık olacak, içki sofrasının keyfi kaçacak, hele eşlerimizin yanında. Hiç aldırış etmiyorum. Böyle durumlarda çok zaman yaptığım gibi gülümsüyorum. İçki evinden çıktık. Çetin yanındaki hanım arkadaşıyla bizden ayrıldı. Çetin Even'le İlhan Selçuk bana takılıyorlar. Çetin Altan sana boyuna ulan deyip durdu. Bana mı? Hiç ayırdığında değilim. Ulan mı dedi. O da ben de çok sarhoştuk demek ulan dedi. Bana hep üstad diyormuş gibi geliyordu. Çetin Even'le İlhan Selçuk gülüştüler. Aradan yıllar geçti. 1994 yılı Kasım ayında Nesin Vakfı'na gelen Çetin Even bu olayı anımsatarak Çetin Altan'ın yemek boyunca ulan dediğini, benim de bu ulanları üstad olarak anladığımı tatlı tatlı anlattı. Ben de onunla birlikte güldüm ama söz konusu olayın sonunu anlatmadım. Şimdi anlatıyorum. Cağaloğlu'nda bir iş anında Kemal Tahir'le ortak Düşün Yayın Evi'ni kurmuştuk. Kemal'in de yayın evinde bulunduğu bir gün Çetin Altan gelmişti. Yine benimle ulanlı konuşmalara başlayınca bu ulan sözünü sevmediğimi, benimle ulanlı konuşmamasını söyledim. Çetin anlayışla karşılayarak haklı olduğumu söyledi. Evet, ben öğrenciliğimde ulan denilebilenlerden miydim, denilemeyenlerden miydim? Şunu söyleyebilirim açık olarak. Ben hiçbir arkadaşımla ulan diyerek konuştuğumu anımsamıyorum. Ama benimle sık olmasa da ulanlı konuşanlar olmuştur. Bunlardan birini unutamıyorum. 14. kısmın sınıf mümessiliydim. Her dersliğin en çalışkan öğrencisi, o dersliğin mümessili yani temsilcisi olurdu. Mümessile çavuş da denirdi. Öğretmen dersliğe girmeden öğrenciler sıralarında sessizce oturup kapıdan girmesini beklemeliydiler. Bu suskunluğu sağlamaktan mümessil sorumluydu. Öğretmen dersliğe girince mümessil, "Dikkat!" diye yüksek sesle komut verir, öğrenciler hep birlikte ayağa kalkar, öğretmenin "Oturun!" komutuyla otururlardı. Cebir Osman'ın dersi ise ben arkadaşlarıma mümessil olarak şaka diye eziyet etmeye çok meraklıydım. Derslikte bir Ali Kıran Başkesen olurdum. "Susun, yoksa numaranızı tahtaya yazarım." O dünyanın en haşarı, en yaramaz çocuklarının gıkı çıtı çıkmazdı. Onların ellerini masadaki kitap ve defterlerin üzerine koyup mum gibi durmaları çok hoşuma giderdi. Onlara istediğimi yaptırabiliyordum. "Necmi, konuşma." Patates Necmi'nin konuştuğu filan yoktu. Zavallının Cebir Osman'ın korkusundan gıkı çıkmıyordu ama bir yandan da ben sana sonra gösteririm anlamında işaret parmağını sallıyordu. Kara tahtada en sevdiğim 4-5 arkadaşımın numaraları yazılıdır. En sevdiğim ve en yaramazlar. Cebir Osman kürsüye geçip oturmadan sorar. "Abi Nusret Efendi, nedir bunlar?" "Efendim, siz derse gelene kadar çok yaramazlık ettiler. Futbol ve voleybol takımının yıldızı Mestan Necdet'i, Uzun Necdet, Patates Necmi, Çamur Şevket, daha birkaç çocuğu kaldırır tahtaya. Bir yandan "Abi ayrancı, abi ayrancı" diyerek enseye şaplağı indirir, kimileyin de kulak çeker. Biz bütün çocuklar birbirimize ulan demeye çok alışmışız ama ulan dediğimiz çocuğa öğretmenlerin yanında kibarlaşır efendi derdik. Cebir Osman'dan dayak yiyenlerden Patates Necmi öyle kızmış ki bana birden bağırdı. "Ulan Nusret Efendi." Çocuklar yerlerine oturur. Cebir Osman da dersini anlatmaya başlar. Ama her dersin sonu geldiği gibi bu dersin sonu da gelir. Paydos zili çalar. "Benim gözüm dersliğin kapısındadır. Bir ayak önce kaçıp kurtulmalıyım ellerinden. Bunu her zaman başaramam. Ya musluklarda ya orta bahçede kıstırırlar." Patates Necmi'nin elleri normal iki el büyüklüğündedir. İşte bu baştan sona bir şakadır ve özel adı da vardır. Eşek şakası. Mestan Necdet, ki sınıfımızın oldukça çalışkanlarından ve iyi sporcularındandı, bir akşam yatakhaneye girdiğimizde şöyle bağırdı. "Arkadaşlar yakalayın kıllıyı, boyunu uzatacağız, yakalayın." Ben bizim dersliğin Münir Bey'den sonra en kısa boylusuydum. Aslında Münir Bey benden biraz daha uzundu ama sünepe bir çocuk olduğundan ve kafasını omzuna çekip boynunu kısarak yürüdüğünden benden kısaymış gibi görünürdü. Bütün yatakhane çocukları üstüme çullandı. Kollarımdan, bacaklarımdan tutup havaya kaldırdılar. Onca çocuk beni tutup boyumu uzatmaya yetmediğinden biri tutup biri bırakıyordu. Boyumu uzatmaya uğraşırlarken kahkahalar, çığlıklar atıyor ve ilkel sesler çıkarıyorlardı. Yaptıkları şaka eşek şakası değil, düpedüz ayı şakasıydı. Bu türlü şakalar her çocuğa yapılmazdı. Böyle şakaların bir çocuğa yapılması için o çocuğun şaka, hatta eşek, hatta ayı şakası olsa bile şaka kaldırır biri olması gerekirdi. Ben işte o ağır şakaları kaldıranlardan biriydim. Boyumu uzatmak için öyle çekip çekeliyorlardı ki neredeyse kolum bacağım kopacaktı. Acı duyuyordum ama yiğitliğe krem sürmemek için ben de onlar gibi sözde gülmeye çalışıyordum. Ertesi akşam bana yapılan acısını çıkartmak için koğuş arkadaşlarımı Mestan Necdet'in boyunu kısaltmaya çağırdım ve 5-10 çocuk da bu çağrıma geldiyse de doğrusu Mestan Necdet'in gösterdiği başarıyı gösterememiştim. Nesin Vakfı, Dere Boyu. Aziz Nesin aşağıdaki bölümü bir önceki bölümü yazdığı kağıdın sonundan başlayarak yazmış ve hemen ardından öz yaşam öyküsünü sürdürmüştür. Yazı 26-29 Haziran 1995 tarihleri arasında Florence Nightingale Hastanesi'nden çıktıktan hemen sonraki günlerde yazılmış olmalı. Bu yazıyı neden böyle gelmiş böyle gitmez'e eklediği yorumu açık. Ali Nesin. 19 Haziran 1995. Saat kaçtı bilemiyorum ama saat sabahın 4'ü olmalı diye kestiriyorum. Yüreğimde dayanılmaz bir acıyla uyandım. Sanki göğsümde yeni açılmış bir yaraya paslı bir temel çivisi sokup sokup çıkarılıyormuş gibi dayanılmaz bir acı duyuyordum. Oğlum Ali Nesin Amerika'dan bir hafta önce gelmişti. Yine Nesin Vakfı'nda dere boyundaki yazlık evde bir başına kalıyordu. Bense yeni kurulmakta olan yapının 7. katında yalnız kalıyordum. Oğlum birlikte olduğumuzda bir kez yüreğimin teklemesine tanık olup çok telaşlanmıştı. İşte bu yüzden yine aynı durum başıma gelir korkusuyla yaşadığım dairenin dış kapısını kilitlemememi bana sıkı sıkı tembih etmişti. Buna karşın ben yılların yalnızlığının alışkanlığıyla dış kapıyı kilitlemiştim. O andaki düşüncem şuydu. En çok 5-10 dakika sonra yürek yengeç bypass ameliyatından 2 yıl sonra bu kez yürek teklemesinden öleceğim. Uzun zaman kimsenin haberi olmayacak, kuş kullanıp eve girmek istediklerinde de açamayacakları için kapıyı kırmak zorunda kalacaklar. Oğlumun evine, yönetmenimiz emekli subay, Ruşen Ulusoy'un odasına, çocuklarımın ya da iş görenlerin evlerine ya da odalarına telefon edebilirim ama gecenin sabahın bu saatinde insanlar telaşa kapılacaklar diye bundan vazgeçtim. Sabaha dek onlar kendiliklerinden gelene dek bekleyebilirsem beklerim, bekleyemezsem yapılacak başka bir şey yok. Yapılacak bir şey var. Geleceklerin içeri girebilmeleri için dış kapıyı açık tutmak. Ah bu nasıl olacak? Sancıdan, ağrıdan, elimde olmadan ah ah diye inleyerek yatağın içinde kıvır kıvır kıvranıyorum. Sonunda kendimi zorlayıp dış kapıyı açmaya gidebildim. Bütün ilaçlarımın karyolamın baş ucunda durduğunu anımsıyorum. Önce böyle durumlarda dil altında eritilen olanı anımsıyorum. Şişeden avucuma boşaltmaya çıkarken şişeden bütün o küçücük beyaz haplar yere dökülüyor. Bir tanesini değil, kendi kendime doktorluk edip yerden aldığım iki hapı dilimin altına koyuyorum. Yüreğimin sancısı eksilmiyor, artıyor. Bir ağrı kesici alsam mı? Yakın zamana dek vitaminler ve göz damlalarıyla birlikte günde 17 ilaç kullanıyordum. 17 ilacı günün 24 saatine uydurmak zordu. Ara sıra unuttuklarım olurdu. Neyse ki benim dost hakimlerimden Birgül Sönmez'le Arif Akgül ilaçlarımın sayısını indirmişlerdi. Yatağımın yanındaki elektrikli saat her zaman bozuktur. Sen bir garip çingenesin. Gümüş zurna neyine azibidi? Hem Çatalca'da yaşayacaksın hem de Çağcıl insanlar gibi elektrikli saat kullanacaksın. Hiç olur mu böyle şey? İstanbul'un ilçesi Çatalca'da günde en az 2-3 kez elektrikler kesilir. Bu kesilmeler 2-3 saat, hatta daha da çok sürebilir. Öbür odaya geçip masa saatine bakamıyorum. Birdenbire her yanımdan bir ter boşanıyor ama nasıl bir ter? Salt iç çamaşırlarım değil, yastık yüzüğü, yatak çarşafı da sırılsıklam oldu. Hava almak için pencereyi açtım. Sabah ayazı esiyor. Kapadım pencereyi. Birdenbire bir kusma zorlaması geldi. Lavaboya koştum. Salt öğürüyor, kusamıyordum. Bir süre kuru örtüden sonra yatağıma döndüm. Ben bu terleme, yürek sancısı ve öğürme ya da kusma olayını 2 kez daha yaşamıştım. Biri uçakla Ankara'ya giderken, biri de bir arabayla Çatalca'dan İstanbul'a gidişimizde bir araba bataklığının içine gömülüp bütün çabamıza karşın bir türlü kurtulamayışımızda. Bunlar yürek ve beyin ameliyatlarımın öncesiydi. O zamanlarda tıpkı böyle olmuştu. Şimdi de herhalde bir enfarktüs daha geçiriyordum. Ancak bir avuntum vardı. Bu belirtiler yürek teklemesini göstermekle birlikte benim bildiğim ve duyduğum yürek teklemesi böyle saatlerce sürmez. 1-2 dakika içerisinde hatta daha kısa zamanda alıp götürürdü. Kendi kendime tanım koymaya çalışıyorum. Dış kapı çaldı. Gelen oğlum Ali Nesin, yönetmen Ruşen Ulusoy ve kızlarından Dilek'le Ümmühan'dı. İlk sözüm şu oldu. Çabuk Gencay Gürsoy'a haber verin. Saat 9:10 geçiyormuş. Benim sevgili can dostumu o saatte hastanede işinin başında buluyorlar. Bu yürek sancıları gelmeseydi 2 gün sonra sağlık denetimi için sağlık ekibinin arabası evime gelecekti. Doktorum bir gül sönmez hemen hastaneye gelmemi istemiş. Saat 10'da Florence Nightingale Hastanesi'ndeydik. Beni hastaneye getiren arabanın sürücüsü Nesin Vakfı'nın çocuklarından üniversite öğrencisi Tarkan'dı. Yanımda da yardımcı olarak yine Nesin Vakfı çocuklarımdan lise son sınıf öğrencisi Süleyman vardı. Hastaneye gelince hemen beni arabalı sandalyeye alıp acil servise götürdüler. Serum ve oksijen takıldı. Elektrokardiyogram çekildi. Daha adlarını bilmediğim aygıtlar kullanıldı. 2 saat sonra hastanenin 523 sayılı odasına götürüldüm. Burası bildiğim bir ay uzun kalarak ameliyat olduğum yer. Birkaç kez kan alındı, birçok ilaç verildi. Bu kez 2 serum şişesi birden taktılar, sık sık iğne yapıyorlardı. Bu arada çok şaşılası bir şey olmuştu. Vakıfta arabaya bindikten hastaneye gelene dek yüreğimdeki o dayanılmaz sancılar, o bıçak sokuluyormuş gibi acılar azala azala dinmişti. Sırt üstü yatağa uzandığımda hiç ağrımsızım kalmamıştı. Salt anlatılmaz bir yorgunluk, bitkinlik vardı. Elimi parmaklarımı oynatınca bile çok ağır yük taşımış gibi yoruluyordum. Hastanenin tuzsuz yemekleri geliyor, iştahsızdım, bir lokma bile yiyemiyordum. Önce Doktor Arif Akgül geldi. Sonra ameliyattan yeni çıkmış olan Doktor Birgül Sönmez geldi. İkisinin de söyledikleri şuydu. Röntgen, bütün tahlil ve incelemeler, yüreğimin en sıkı muayenesi yapılmıştı. En küçük bir hastalık belirtisi, arıza görülmemişti. İşte benim en utandığım zor durumum budur. Bu yüzden ufak tefek hastalık durumlarında çevremdekileri tedirgin etmek, onları boşu boşuna telaşa vermek istemem. İşte alanlarında gerçekten uzman olan 2 hekim, üstelik beni seviyorlardı. Saçtan tırnağa, baştan ayağa check-up muayene de ettiler. Hiçbir hastalığım yokmuş. Öyle utandım, öyle utandım ki. Değil mi ki hastaneye gelmişim, bu gece burada kalmalıymışım. Aklıma Ulvi Uraz'ın ölümü geliyor. Yüreğinden hastaydı. Dostumuz rahmetli Doktor Siyami Ersek, Haydarpaşa Göğüs Cerrahi Hastanesi'nin başhekimiydi. Siyami Ersek muayene için Ulvi Uraz'ı hastaneye çağırdı. İnceden inceye muayene edildi. O gün Ulvi Uraz sevinçle bizim eve gelmişti. Öğle yemeğini birlikte yemiştik. Sevinçten uçuyordu. Hiçbir şeyim yokmuş, daha çok yaşarmışım, çelik gibiyim diyordu. Ulvi o gün Bebek'teki evine gitti ve kalpten öldü. İnsan vücudunda dahaca bulgulanamamış nice gizler var. Ertesi gün Doktor Arif Akgül hastaneden çıkamayacağımı söyledi. Bir gün önceki o büyük bunalımda ağır bir yürek bunalımı geçirmişim. 5 gün hastaneden çıkarmadılar. Hastaneden çıktığımda tansiyonum 14-16'ya düşmüştü. Bu ilk kez oluyordu. Benim tansiyonum 19-20'den aşağı düşmezdi. Bir kez tansiyonum 24 olmuş ve ağır bir inme geçirmiştim. Vanu'ya ölüm izni verilmişti. Vala Nurettin Vanu. Dünyada sayıları çok az olan sevdiğim insanlardan biriydi. Çok iyi bir insandı. Gazetelerdeki köşe yazarlığı da işte şöyle böyleydi. Ama romancılığı çok kötüydü. Üstelik gerek gazetede dizi olarak gerek kitap olarak çok sayıda roman da yazmıştır. Bu romanlardan ikisini gençliğimde okumuştum. Vala ile aramızda 14 yaş vardı. Bu yaş ayrımına karşın çok iyi, çok yakın dostluk, arkadaştık. Ölümüne yakın hastalığı sırasında kanserdi. Bir gece böyle gelmiş böyle gitmezin 5. bölümü yani 3. cilt burada kesilmiştir. Aziz Nesin bu bölümde Vala Nurettin'in Bu Dünyadan Nazım Geçti adlı yapıtını yazmak için ölümden izin aldığını yazacaktı. Vala Nurettin bu yapıtını hastalığın teşhisinden sonra başlamış ve yapıtı bitirdikten az sonra da ölmüştür. Aziz Nesin'e göre bu yapıt, Vala Nurettin'in en değerli yapıtıdır. Aziz Nesin birçok kez bu yapıttan övgüyle söz etmiş ve Azrail'in Vala Nurettin'e yapıtının bitmesi için izin verdiğini bana söylemiştir. Ali Nesin.